أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabaları ana başlığı altında amcaları, yengeleri ve amca çocukları 23. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi inşallah Hamza amcaya gelmiştik. Onun İslam'a giriş sürecini görmüştük. Hamza amcanın İslam'a girdikten sonraki hayatına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayırlara vesile olması dileğiyle efendim. Peygamberimiz Aleyhisselam henüz Mekke dönemi içinde bazı Müslümanları birbirleriyle kardeş yapıyordu. Bu güzel kardeşliğin birçok sebebi olmakla birlikte daha ziyade birbirini koruma, kollama ve himaye öne çık sebeplerdendi. İşte bu tedbirlerden biri de Zeyd bin Harise için alınmıştı. Peygamberler Sultanı öz oğlu gibi sevdiği evlatı Hazreti Zeyd ile çok sevdiği Hamza amca arasında kardeşlik bağı kurdu. Bu kardeşlik olayı sıradan bir iş değildi. Kardeşler birbirlerine güçlü bağlarla bağlanıyorlardı. Hatta o kadar ki ölümlerinde bile birbirlerine varis olabiliyorlardı miras ayeti gelinceye kadar. Hamza amca ile Hazreti Zeyd bu kardeşliği zirve boyutuyla yaşıyorlar. Örnekler örneği bir duruş sergiliyorlardı. Hazreti Zeyd'in Mekke dönemi boyunca fazla bir sıkıntı görmemesi işte bu kardeşliğin tabii bir sonucuydu. Yani sonuçta Hamza amca gibi yiğitler yiğidi bir kardeşe, bir abiye sahipti Hazreti Zeyd bin Harise. Bu güzel uygulama her asır, her dönem için Müslümanların üzerinde hassasiyetle durmaları gereken konulardan biridir. Güçlü olanlar, varlıklı olanlar, farklı boyutlarla çevresi geniş olanlar, zayıf durumda olanlarla iletişim içinde olacaklar, onları koruma, kollama adına faaliyet yapacaklar ama bunu yaparken de karşı tarafın gururunu, onurunu incitmeyecekler. Hazreti Hamza amca ile Hazreti Zeyd bin Harise de bunu görürüz. Biliyorsunuz Zeyd bin Harise Hamza amcadan çok sonra Mute'de şehit oldu ama yani Hamza amca Zeyd bin Harise kardeşi Zeyd bin Harise'nin ölümünü görmedi. Fakat Zeyd bin Harise Hamza amcanın ölümünü görecek. Yani Uhud'da şehit olduğunda çok ciddi şekilde üzülecek. Orası da geldiği zaman inşallah yerinde bu kısmı paylaşacağım Allah izin verirse. Evet efendim Hamza amcanın Mekke dönemi hadiseleri içinde neler yaşadığına ilişkin kaynaklarımızda pek fazla ayrıntılı bir malumat yoktur. Resulullah Aleyhisselam'ın başta olmak üzere bütün Müslümanların ve hatta bütün Haşimoğulları ile Muttalip oğullarının muhasara altına alındığı abluka zamanında ki bunu işledik birkaç yer kere. Muhasara altına alındığı abluka zamanında Hamza amca ve Hazreti Ömer gibi yiğitler müşriklerden korkmadan zaman zaman ablukadan çıkıp insanlar arasında dolaşabiliyor, istediği mahalleye girip çıkabiliyorlardı. Hamza amcanın yine bu dönemde ayrıntılı olarak tekrar söyleyeyim yani neler yaptığına ilişkin fazla bir bilgi elimizde yoktur. Efendim daha önce de zikrettik, sık sık söylüyoruz Mekke dönemi hakkında yani kıyıda köşede ne kadar kaynak araştırsak çok fazla bir şey bulamıyoruz Hamza amca hakkında. Mekke'de Müslüman olup da işkence ve sıkıntı çekmeyen sahabi yok gibiydi. Gibiydi diyorum aslında yoktu. Niye gibiydi diyoruz? Kendilerini saklayan Müslümanlar da vardı ondan. Bu arada güçlü kuvvetli olanlar da var. Birkaç kişinin dışında bütün Müslümanlar gerçekten çok ciddi işkence, sıkıntı ve eziyet çekmişlerdi. Hamza amca da dokunulmaz özellikleri olan biriydi. Gücü, kuvveti, cesareti ve soyluluğu ile müşriklerin dokunamadığı bir şahsiyetti. Bu kadar yiğitliğine rağmen Resulullah Aleyhisselam'ı koruma kollama adına pek de öne çıkamıyordu. Hamza amca üstün ahlakı, cesaret ve kahramanlığı ile bütün herkes tarafından tanınıp bilinen bir şahsiyet olarak yetişmişti. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Hamza amca avcılıkla uğraşıyordu. Onu ticari hayatta pek görmediğimiz için geçimini avcılık ile temin ettiğini düşünüyoruz. Avcılık da öyle kolay bir şey değildi. Hem büyük sabır, sebat hem de iyi bir cesaret isterdi. Avcılığa gittiğinde uzun süre evine dönmediği için çok ciddi hazırlıklar yapardı. Hem evinin geçimini temin eder, hem gittiği yerlerde zor durumda kalmazdı. Avlanmak için günlerce süren yolculuklar yapardı. Çok uzaklara kadar gider, bazen haftalar, bazen de aylar boyu eve dönmediği olurdu. Belki bu yüzden olsa gerek ki onun Mekke dönemi hayatı hakkında pek fazla ayrıntılı bir hikayesi yoktur efendim. Her insaf ehlinin anlayacağı gibi erkek olsun, kadın olsun, çocuk olsun, 1, 2, 3 olsun, her kim ve her ne kadar olursa olsun, kişinin ya da kişilerin yerini yurdunu, işini gücünü, bünce zaman içinde yaşadığı vatanını terk edip gitmesi kolay bir şey değildir. Aynı şekilde hısım akrabasını, bunca zorlukları, yani çok çok zorluklarla kurduğu evini, barkını, ondan daha zor olan çoluk çocuğunu terk edip gitmek gerçekten anlatılması da, anlaşılması da oldukça zor bir meseledir. İşte bu zor meseleye hicret deniyor. Hicret. Peygamberimiz Aleyhisselam ashabına Medine'ye hicret emrini vermişti. Bu emir üzerine gidiyorlardı. Birerli, ikişerli, üçerli, dörderli, beşerli. Herkes bir şekilde gidiyordu yani. Birkaç kişi tek başına, bazıları sadece birkaç kişi halinde ama büyük bir çoğunluğu küçük gruplar halinde gidiyorlardı. İslam ile şereflenmiş bütün Müslümanların neredeyse hepsi terk ediyorlardı şehri. Hem de gizlice. Ama bir kısmı herkesin gözü önünde ve müşriklere de meydan okuyarak çıkıyorlardı yola. Hamza amca da gitmek için hazırlık yapıyor. Yola çıktı çıkacaktı. Gelişmeleri dikkatle takip ediyor, ona göre plan yapıyordu. Sevgili hanımı Selma Zeynep ile sevgili kızı Ümame de ona yardım ediyorlardı. Fakat bu ayrılığın neler getireceğini, ne zaman ve nasıl bir araya gelebileceklerini bilmedikleri için anne kız hıçkırıklarını tutamıyor, içten içe ağlıyorlardı. Ayrılık bir yana, bu ölüm yolculuğunu sağ salim bir şekilde tamamlayıp tamamlayamayacakları da kesin değildi. Hicret yoluna çıkan herkes bu düşüncedeydi. Sadece Hamza amca değil, bütün Müslümanlar Medine yoluna düşmüşlerdi. Onca yolu nasıl gidecekler? Hamza amca bir şeye karar verdi mi, onu bu kararından hiçbir şeyi döndüremezdi. Bu yüzden hanımı ya da kızı gitme diyemiyorlardı. Böyle demek de doğru olmazdı zaten. Yol emniyeti ve gideceği yerin durumu uygun olsaydı ailesini götürürdü. Bu yüzden de bizi de götür diyemiyorlardı. Fakat burada her bakımdan kudurmuş zalim müşriklerin içinde kocasız ve babasız kalmaktan dolayı çok korkuyorlardı. Şimdi erkenden belki ama çünkü aileye bir daha gireceğim ileride. Kaynaklarımızı o kadar taradık ve bu konuları kitap haline getirmeye çalışıyoruz. Sadece bir sohbet için değil. Hamza amca onca yiğitliğine rağmen ve birçok kişi de ailece gittiği halde ailece niçin gitmedi bilmiyoruz. İnşallah aile hayatını görürken buraya bir daha döneceğim. Artık ne kadar malumat bulabilirsem onu da inşallah sizlerle paylaşmış olacağım kıymetli dinleyenlerim. Nihayetinde eşyalarını bir deveye yüklemiş olan Hamza amca artık hareket etmek üzere. Onunla beraber gitmek için hazırlananlar ise birer ikişer yola çıkmışlardı bile. Şehri çıktıktan sonra buluşacaklar ve küçük bir kafile halinde Medine'ye gideceklerdi. Mekke ve civarında herkesin çok iyi tanıdık çekindikleri aslan avcısı, büyük kahraman Hamza amca Medine'ye hicret etmek için yola çıkıyordu. Kentin meydanında öyle bir haykırış haykırdı ki Hazreti Ömer geri döndü sanmışlardı. O da böyle haykırıp gitmişti çünkü. Üstelik ikisi de aynı şeyi haykırdıklarını bilmiyorlardı. Hazreti Ömer'in haykırışı ile Hazreti Hamza'nın haykırışı aynı cümleler. Sadece birisi Hamza'yım diyor, birisi Ömer'in diyor. Fark bu. Şöyle haykırıyor. Hanımını dul, çocuklarını yetim, anne babasını evlatsız bırakmak isteyen önüme çıksın. Şunu iyi bilin ki ben Resulullah'ın amcası Hamza'yım. Canına susayan önüme çıksın. Canını seven önümden çekilsin. Tabii insan yiğit olunca, mert olunca böyle oluyor. Hamza amca öyle bir kükrüyordu ki zalim müşriklerin hiçbirinden ses çıkmıyordu tabii. Onun da içinde olacağı küçük hicret kafilesi güpe gündüz ve herkesin gözü önünde Mekke'den çıkıp gittikleri halde kimse peşlerine düşme cesareti gösteremedi. Malum hicreti çoğunuz biliyorsunuz kıymetli dinleyenlerim. Çokça hadiseler yaşanıyor. Çokça. Ama bütün hadiselerde bazı ayrıntılar var, bazıları yok. Hamza amca meydan okuyor. Efendim, kimse karşı çıkamıyor. Yola koyuyorlar. Yolculuk esnasında yolda bazı hadiseler yaşanıyor. Hamza amcanın hicret seferi esnasında yolda neler yaşadığına ilişkin bir rivayete şimdilik ulaşamadım. Yok diyemiyorum ama muhtemelen yoktur. Ulaşamadım. Hamza amca Medine'ye hicret ettiğinde Kuba'da ki genelde büyük çoğunluğu orada konaklamıştı kıymeti dinleyenlerim. Kulsum bin Hıdmın evinde misafir olarak kalmış bir rivayete göre de Sa'd bin Hayseme. İkisi de geçiyor. Bir de sohbette biri anlatır okursunuz. Takılmayın diye söyleyeyim. Kulsum bin Hıdım'da kaldığı meşhurdur ama Sa'd bin Hayseme'nin evinde misafir kaldığı da meşhurdur. Daha sonra muvakkat sırasında yani kardeşlik yapıldığı zaman kardeşlik biliyorsunuz bu da oraya çok var. Hicretten Peygamber Aleyhisselam hicretinden 5 ay sonra yapılacak o. Kardeşlik sırasında Resulullah Aleyhisselam onu Kulsum bin Hıdım ile ihvan yani kardeş yapmıştı. Şimdi efendim bu kardeş yapıldıktan sonra biraz sanki anlaşılıyor gibi, muhtemelen bir süre efendim Sa'd bin Haysem'e misafir oldu. Bir süre Kusum Hıbn'a misafir oldu. Muhtemelen bilmiyoruz. Ama neticede aleyhisselam onu Kusum Hıbn ile ihvan, yani kardeş yaptı. Şimdi efendim, burada görüldüğü gibi Hamza amca Medine'ye hicret ettiği zaman eşi Selma Zeynep ile sevgili kızı Umame Mekke'de kalmışlardı. Anne ve kızın Mekke'deki hayat hikayeleri de oldukça ilginçtir. Hamza amca Medine'ye hicret ettiği halde hanımı ve kızı Mekke'de kalmışlardı. Anne ile kızın hicret etmeyip Mekke'de neden kaldıklarını kaynaklarımızda bulamadık. Az önce bunu söyledim. Önemine binaen tekrarlıyorum. Müslüman olup Medine'ye hicret edemeyenlerin hayat hikayelerine baktığımız zaman içinde bulundukları zorluklar ve çaresizlikler nedeniyle Medine'ye gidemeyip mecburen Mekke'de kalmış olduklarını görüyoruz. Büyük bir ihtimalle Selma Zeynep ile kızının Medine'ye gidemeyişleri de sebebini bilemediğimiz ya da bulamadığımız böyle bir nedene bağlı olabilir. Hep de kapalı kalmasın diye bu açıklamayı da yapmış olduk. Hamza amca diğer sahabiler gibi Medine'ye hicret etmişti. Bir süre sonra Resulullah aleyhisselam da hicret edip Medine'ye gelince yeni bir dönem başlamış oluyordu. Artık Medine dönemi başlıyor. Hamza amca hayatı boyunca bütün faaliyetlerin en başında yer almış, özellikle de askeri faaliyetlerde çok üstün başarılar elde etmişti. Hamza amca dendiği zaman bir düşünün, aklınıza ne geliyor? İlk ne geliyor? Hamza amca dendiği zaman akla ilk gelen şey onun o meşhur kahramanlığı, yiğitliği, cesareti, gözü pek oluşu. Belki bu yüzden olsa gerek, savaşlardaki hayatı bilindiği kadar sosyal hayatı pek fazla bilinmiyor. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye hicretle beraber hemen çok ciddi çalışmalara başladığını ifade etmiştik az önce. Bu hep böyle olmuştur çünkü yani. Bir yandan devletin kurulması ve sağlıklı bir şekilde hayatiyetini sürdürmesi için çalışmalar yaparken, bir yandan da iç ve dış tehlikelere karşı ve tehditlere karşı çok ciddi önlemler alıyordu. İşte bu tedbirlerden biri de gerek gördüğü yerlere gönderdiği askeri birlikler, yani seriyeler idi. Şimdi değerli dinleyenlerim, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın başlarına bir kumandan tayin edip sayıları farklı olan bir askeri birliği bir yere gönderdiğinde bu birliğe seriye deniyor, seriye. Bizzat kendisi birliğin ya da ordunun başında ise bu askeri sefere gazve deniyor. Yani gazve, Peygamber Aleyhisselam'ın komuta ettiği seferler, seriye Resulullah'ın görevlendirdiği bir sahabenin komuta ettiği seferler. Şimdi burada öyle bir yere geldim ki şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum. Bugün insanlar sosyal ilişkilerde çok farklı duruşlar sergiliyorlar. Yanlış mı anlaşılır? Ben endişe de ediyorum yani. O zaman cümleyi şöyle kullanayım. Resulullah Aleyhisselam en zor işlerde sürekli akrabalarına öncelik veriyordu. Evet, böyle söylemiş olayım. En zor işlerde sürekli akrabalarına öncelik veriyordu. Bunun özellikle ve dikkatli bir şekilde tahlil edilmesi lazım. Yani zor işlere akrabalarını sürüyor, kolay işlere diğerlerini sürüyordu. Ben bu kadarını söyleyeyim. Bir yere idareye geldiğimizde efendim genellikle kolay işleri yakınlarımıza veririz, değil mi? Öyle yapıyorlar. Zor işleri başkalarına verirler. Maalesef yani. Hamza amcanın İslam tarihinde ilk seriye kumandanı olduğu meşhurdur. İşte az önce ifade ettim ya kıymetli dinleyenlerim. Yani bu yönü öne çıkıyor çok. Hamza amcanın cesurluğunu ve kahramanlığını iyi bildiği için Resulullah Aleyhisselam Medine'ye hicretten sonra düzenlediği ilk seriyenin başına komutan olarak onu görevlendirmişti. Bu seriye İslam tarihinde Hazreti Hamza seriyesi ismiyle geçer. Diğer adıyla Siful Bahr, onu tekrarlayacağım. Hazreti Hamza seriyesi. Hicretten sonra Medine'yi yurt edene Müslümanları tehdit eden Mekke müşriklerini bu tacizlerinden vazgeçirmek ve gereken cevabı da vermek için onları ilk önce ticaret yollarında sıkıştırmak üzere seriyeler düzenlendi. Bu seriyelerin ilki olduğu rivayet edilen Siful Bahr seferine Hamza amcayı kumandan tayin etti. Hamza amcanın komutanlığında gerçekleşen bu seriye Siful Bahr adı verilen mevkide gerçekleştiği için bu aynı zamanda Hazreti Hamza'nın Siful Bahr seriyesi olarak da anılmaktadır. İslam tarihinde seriye için ilk açılan sancak yine bu olup bu sancak da beyazdı. Hamza amcanın en öne çıkan özelliği bu. Siful Bahr aynı zamanda İs bölgesidir. İs. Bu bölge Medine'nin batısında Kızıldeniz sahillerine yakın bir yerin adı. Peki nedir hadise? Onu görelim. Ebu Cehil'in de içinde bulunduğu yaklaşık 300 kişilik bir süvari birliğince korunan Kureyş kervanı. İyi anlayalım burayı. Yani kervan o kadar zengin ki 300 Ebu Cehil de işlerinde. O yiğit, gözüpek adam. O da işlerinde 300 kişi süvari birliği. Kureyş kervanını kontrol altına almak ve gerektiğinde baskın düzenlemek amacıyla sefere çıkılmıştı. Çünkü müşrikler artık Müslümanlar Medine'ye gidince bütün ticari işlerini de yani elde ettikleri kazançları Müslümanlara karşı kullanıyorlardı. E şimdi bugün basit bir şeyde boykotlarda bile zorlanıyoruz ama o gün bakıyorsunuz efendim oldukça zengin bir kervan oradan geçecek ve Müslümanlar bu kervanın geliri İslam aleyhine kullanılacağı için Resulullah bir askeri birlik bir sefer tertip ediyor, başlarına amcasını koyuyor ve o kervanı vurmaya gönderiyor. Evet, taraflar Medine'nin batısında Kızıldeniz sahiline yakın bir yerde Beni Cüheyne kabilesinin yaşadığı bölgede yani İs bölgesinin Siful Bahr kısmı. Orada karşı karşıya geliyorlar. İslam tarihinde ilk seriye başlarındaki kumandan Hamza amca. Resulullah Aleyhisselam ister gazve olsun yani kendisi orduyu kumanda etsin, ister seriye olsun bir sahabesini kumandan tayin etsin, göndereceği yer hakkında yeteri kadar malumat almadan, onların nelerle karşılaşacaklarını bilmeden bir sefere çıkmazdı. Gerekli istihbaratı yaptıktan sonra gönderirdi. Ve öğrendi ki böyle bir kervan geçiyor ve gelir Müslümanlar üzerine kullanılacak. Amcasını onu basmaya gönderdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet efendim. Peygamberimiz aleyhisselam büyük bir kervanın ve çok yüksek kazançla Mekke'ye döndüğünü ve varmak üzere olduğunu öğrendiğinde Hamza amca kumandasında bir seriye düzenledi askeri birlik. Az önce ifade ettim. Bu kervanı korumak için 300 kişilik süvari birliği başlarında Ebu Cehil var. Gelelim bu tarafa. Resulullah Aleyhisselam Hamza amcanın emrine 30 süvari vermişti. Sadece 30 kişi. Öbürleri 300 kişi. 300 savaşçı, 30 savaşçı. Sade 300 değil. kervanın sayısını bilmiyoruz. Kervan ne kadar? Yani orada bir sürü insan var. Onlar da gerektiğinde kervanı korumak için vuruşurlar. Yani çok rakamlar çok şey. Neticede bu iki grup karşı karşıya geldi. Yani Müslümanların karşılarına çıkan gittiler, yolunu kestiler bir şekilde. Müşrik kafilesi ise Ebu Cehil başkanlığında, komutanlığında 300 kişiden oluşmaktaydı. Hamza amcanın komutasındaki İslam birliği Eys yakınlarında Siful Bahr adı verilen bölgede müşrik kuvvetlerle karşılaştı. Evet. İki birlik çarpışmak için saf düzeni aldı. İlk kez bir savaş düzeni alınıyor. Şimdiye kadar Aleyhisselam sabır dedi. Mekke dönemi 13 yıl boyunca. Medine'ye gittiler ama Mekke müşrikleri Müslümanları rahat bırakmıyor. Sürekli taciz ediyor ve sürekli onların aleyhine faaliyetleri yapıyor. Ve bu ticaret kervanı da bundan elde edilen gelirle Müslümanlar üzerine yürüyecekler. İşte bunu engellemek için amcasını gönderdi. 30 süvari ile 300 süvari karşı karşıya geldi. Çarpışmak için saf düzeni aldı. Ancak tam bu sırada her iki tarafın dostu müttefiki olan Mecdi bin Amr bin Cüheyni oraya nereden geldi bilmiyoruz. Tarafların arasına giriyor. Hem Mekkeliler arası iyi, hem Müslümanlar arası iyi bu adamın. İki taraf arasında birkaç defa gidip geliyor. Ve nihayetinde onları orta bir yerde buluşturup çarpışmaktan vazgeçiriyor. Yani bir çatışma olmuyor. Bundan sonra Hamza amca kuvvetleriyle beraber Medine'ye, Ebu Cehil ise Mekke'ye doğru yola koyuluyor. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki Resulullah Aleyhisselam Hamza amcayı karşısına tesadüf edebilecek herhangi bir müşrik kervanına saldırmak için değil, özellikle Ebu Cehil'in kumandanlığındaki Mekke ordusuna karşı çıkması için göndermişti. Bu bütün kaynaklarımızda ittifakla kabul edilen kesin bir bilgi. Aynı zamanda o sırada Mekkeli müşriklerle Medine'de toplanan Müslümanlar arasında bütün hükümleriyle bir harp hali ortaya çıkmış bulunuyor. Artık savaş hali. Bu iki topluluk arasında harp hukuku yürürlüğe girmişti. Harp hukuku. Bugün savaş hukuku diyoruz malum. Yürürlüğe girmişti. Bu duruma göre bu çeşit askeri seferler basit manada bir kervan durdurma hareketi olmaktan tamamen uzak bulunmaktadır. Dolayısıyla Hazreti Hamza seriyesi savaş halinin bir tezahürü olarak görülmeli. Hamza amca seferden döndü. Gerekli raporları Resulullah Aleyhisselam'a sundu. Evet, Hamza amca Resulullah Aleyhisselam'ın öz amcası olması itibariyle en yakınıydı. İslam ile şereflenip Müslüman olmasının yanında ona sahabe olmasıyla da bir başka yönden yakını oluyordu. Bu yakınlık karşılıklı artan bir muhabbetle devam ediyordu. Hamza amca yerine göre seriye kumandanı, yerine göre sancaktar ama her seferde mutlaka hazır bulunan güçlü, kuvvetli, korkusuz bir şahsiyet. Serilerin dışında Resulullah Aleyhisselam ile bütün seferlere yine en başta katılıyordu. Bunları sırasıyla Ebuva gazvesine Veddan da deniyor. Veddan gazvesi, Buat gazvesi, Uşeyre gazvesi, buna da Zul Uşeyre deniyor. Bunlar da bulunuyor. Ancak burada sadece isimlerini verdiğimiz bu seferleri ayrıntıya girmeyeceğiz. Çünkü konumuz Hamza amcanın her yönü değil. Ama ilk sefer olması itibariyle Siful Bahra özel bir yer verdik. Elbette ki Bedir'e özel yer vereceğiz ve tabii en geniş yeri de Uhud'a vereceğiz. Çünkü orada şehit olacak. Evet. Asr-ı Saadet, Siyer, Siyer-i Nebi, İslam tarihi ya da İslam'ın yayılışı gibi farklı isimler biliyorsunuz, görüyorsunuz, ifade ettim. Hangi adla anılırsa anılsın, hiç şüphesiz ki Bedir gazvesi bütün alanların en önde gelen ve içinde çok şeyin bulunduğu oldukça büyük bir savaştır. Hamza amcayı da biz burada çok ciddi şekilde göreceğiz. Bedir nerede? Bedir, Medine'nin 160 kilometre kadar güneybatısında, Kızıldeniz sahilinden 30 kilometre uzaklıkta, içeride yani. Medine, Mekke yolunun Suriye kervan yoluyla birleştiği bir yerde. Medine Mekke yolunun Suriye kervan yoluyla birleştiği bir yerde bulunan küçük bir kasaba Bedir. Halkı ise burada konaklayan kervanlardan hizmetleri karşılığında aldıkları parayla ve hayvancılıkla geçinen bedeviler. Ayrıca kasabada her yıl Zilkade ayının başından itibaren 8 gün devam eden büyük bir panayır kurulurdu. Ancak bütün bunların yanında Bedir, daha ziyade İslam tarihindeki ilk büyük savaşın yapıldığı yer olarak meşhur olmuştur. Tabi şimdi Bedir dediğimiz zaman hemen aklınıza ilk gelen Bedir gazvesi oluyor, haklı olarak. Biz burada Bedir gazvesinin bütün ayrıntılarını değil, sadece Hamza amca ile ilgili olan kısımları anlatmaya çalışacağız. Ama biraz genişçe özet vereceğiz tabi. Efendim, Hicret'in 2. yılında, miladi 624'te, Mekkeli müşriklerden birçok kimsenin katıldığı büyük bir ticaret kervanı Ebu Sufyan idaresinde Suriye'ye gitmişti. Resulullah Aleyhisselam bu hareketi haber alır almaz hemen ashabını toplayıp istişareye koyuldu. Kervandaki malların büyük çoğunluğu ama çoğunluğu kimi bunu göreceğiz. Buna karşılık muhafız sayısı da ona göre bu kervanı Mekke'ye dönerken uğrayacağı Bedir'de ele geçirebileceklerini söylüyor ve kendilerini sefere davet ediyor. Sahabilerin hepsi emre hazır olduklarını ifade ediyorlar. Şimdi Aleyhisselam iyi bir haber ağı kurmuştu. Buna rağmen haber içinde haberi ayrıntılı öğrenmek için ekstra yine çalışmalar yapıyordu. Medine'den hareketinden 10 gün önce, yani Bedir'e doğru çıkacaklar, daha 10 gün önce Hazreti Talha bin Ubeydullah ile Hazreti Said bin Zeyd'i kervan hakkında bilgi toplamak üzere görevlendiriyor. Erkenden cevap vermiş olayım, ne oldu acaba diye. Ancak onlar yaşadıkları bunca hadiseler sebebiyle Medine'ye Bedir Savaşı'nın yapıldığı gün ancak dönebiliyorlar. Şimdi Peygamber Aleyhisselam haberi alıyor, tahkik ettiriyor, araştırıyor, ashabıyla istişare ediyor. Bu sürüyor Medine'de. Ama bu iki büyük sahabeyi araştırın diye gönderiyor. Benim konum o iki sahabe olmadığı için oraya girmeyeyim. Onlar çok acayip hadiselere karşı karşıya kalıyorlar. Bunlar Medine'ye gelinceye kadar Bedir'de Bedir gazvesi oluyor zaten. Ancak burada bir şey gözden kaçmasın diye uğraşıyorum ben. Aleyhisselam tek kanaldan haberle hareket etmiyor. Bu oldukça önemli. Tek kanaldan haberle hareket etmiyor. Haberi aldı. Habercileri var. Değerlendirdi. Buna rağmen iki önde gelen asabını gönderdi. Fakat onlardan bir haber gelinceye kadar kervanın dönüş haberini başka bir kaynaktan öğrenen Allah'ın Resulü. 12 Ramazan Hicri 2, yani 9 Mart 624'te Medine'de yerine Hazreti Abdullah bin Ümmi mektubunu bırakarak Medine'den hareket etti. Ancak daha sonra Abdullah bin Ümmi mektubun namaz kıldırması için tayin ederken Hazreti Ebu Lubabe'yi de Medine yönetimi için yerine vekil tayin edip onu da Ravha'dan Medine'ye geri döndürdü. Bunları niye söyledim? Çok mu önemli hocam? Önemli. Bazen bir iş için bir yere gidiyorsunuz. Bir amire bir evrak imza attıracaksınız veya başka bir şey. Ciddi bir işi çıkmıştır, hasta olmuştur, bir şey olmuştur. Bugün yok diyorlar ve geri dönüyorsunuz. İslam'da böyle bir ifade yoktur. Sebep ne olursa olsun, makamda kişi olamayacaksa yerine mutlaka birini bırakmalıdır. Muhakkak. Aleyhisselam en zor zamanlarda bile mutlaka bir kişi, iki kişi, üç kişi duruma göre Medine'ye bırakıyor. Şimdi o kadar insan gidiyor. Bütün erkekleri götürmüyor ki. Medine'nin de korunması lazım. Orada bir askeri birlik bırakıyor. Onların başına kumandanlar bırakıyor. Halkı yönetmesi için yani bir diyanet işlerinde birini bırakıyor. Bir de siyasi alanda birini bırakıyor. İşte görüyoruz. Bu diyanet alanında Abdullah bin Ümmü Mektum, siyasi alanda Ebu Lubabe'yi görüyoruz. Bugün Türkçe'ye çevirerek söylüyorum. Bunları bırakıyor. Ben burada diğer isimlere girmedim. Yani çokça böyle bıraktığı, görevlendirdiği sahabeler var. Hatta bazen de özürleri dolayısıyla sefere gidemeyenler var ki bunların biri Hazreti Osman'dır. Hanımı Hazreti Rukiye ağır hasta. Resulullah'ın kızı Hazreti Rukiye. Buna rağmen Hazreti Osman savaş kıyafetlerini giyinmiş, silahını almış çıkacak. Resulullah geliyor, bakıyor kızın durumuna. Hiç iyi değil. Diyor ki sen hasta hanımın başında kal. Yani hasta hanım yani veya koca veya evlat, evde biri anne baba biri varsa aleyhisselam ne kadar ciddi sefer olursa olsun ki tüm seferler ciddidir. Savaş daha önemlidir diye, sefer daha önemlidir diye hastaları mağdur bırakmıyor. Hasta sahibini de merakta bırakmıyor. Damadıdır Hazreti Osman, sen orada kal diyor. Başka bir savaşta mesela bir genç orduya katılmış, çağırıyor yanına. Senin baban diyor hasta değil miydi? Evet ey Allah'ın Resulü, çok ağır hastadır. Bakımını kim yapıyor? Ben yapıyordum. Sen savaşa çıkıyorsun, Allah büyüktür, olmaz diyor aleyhisselam. Senin zaferin, seferin babana bakmaktır diyor. Bunun örnekleri çoktur. Burada şimdi iki şeyi görelim. Atlamayalım kıymeti dinleyenlerin. Biri, burada sefer var. Ben genel konuşayım. Herhangi bir sebep için mutlaka bir yere gidilmesi gerekiyorsa oranın amiri gidecek olan kişi yerine birini bırakacak. Oradaki işler aksamadan yürüyecek. Biri bu. İkincisi, oranın güvenliğini sağlayacak. Ona göre oraya adam bırakacak ve tabi hastası olan, özürü olan böyle insanlara da dikkat edecek. Savaşa gidiyoruz diye efendim diğerlerini zor durumda bırakmayacak. Birkaç rakam vereyim şimdi. Sancaktarlık görevlerinde Hazreti Musab bin Umeyr, Hazreti Ali ve Hazreti Sa'd bin Muaz tayin edilmişlerdi. İslam ordusunun sayısı 38'i muhacir, 231'i ensar olmak üzere 314 sahabiden oluşuyordu. Orduda 70 deve ve 2 de at bulunuyordu. Bu kadar. Şimdi bunları neden söyledim? Bilhassa 70 deveyi bir vurgu yapayım. Peygamber aleyhisselam sadece savaşta değil, yolculuklarda, seferlerde, hac umre olsun, başka türlü bir takım intikallerde yiyecek, içecek yol boyu bunların da teminini yapar, ona göre yola çıkardı. Bu develer sadece üzerine binmek için değil, bunların bir kısmı yol boyu kesilip yenecek. Ama bu şeyi bilmemiz lazım. Medine'deki çeşitli vazife ve mazeretleri sebebiyle muhacirlerden 3, ensardan 5 kişi izinli sayılmış. Daha sonra onlara da bu gazeteye katılanlar gibi ganimetten pay verilmiştir. Bakın önemli, bunu tekrarladım. Şimdi götüremediğiniz zaman savaşa çıkamama özrü özür grubundan sayılırsa savaşa çıkmış muamelesi görür, ganimetten de payını alır. Şimdi Müslümanlar bunu yaparken karşı taraf boş duruyor mu? Onların da haber ağları var. Suriye'den dönmekte olan Ebu Sufyan, Hicaz'a yaklaştığı sırada Müslümanların kervana baskın yapacaklarına dair haber alıyor. Yardım istemek üzere Damdam bin Amr'ı Mağan'dan Mekke'ye gönderiyor. Bu arada tedbir olsun diye kendisi de kervanın pusuya düşmemesi için Bedir'den uzak olan ve nadiren kullanılan sahil yoluna dönüyor. Evet. Şimdi kahraman sade biz olmuyoruz. İşte Hamza amca İslam'a girerken Ebu Cehil'i şöyle vurdu, böyle kırdı diye anlattık ya. Yani orada sadece amcamızın kahramanlığı değil, karşı tarafın da kurnazlığı vardı. Onlar da bakın ne kadar ciddi şekilde araştırıyorlar. Ebu Sufyan'dan gelen haber üzerine Mekke'de Kureyş kabilesinin bütün kollarından toplanan 1000 kişilik bir ordu oluşturuldu hemen Mekke'de. Başlarına Ebu Cehil ya da Velid bin Mughire kondu. Ben burada Ebu Cehil çok öne çıktığı için aslında burada kumandan normalde Velid bin Mughire'dir. Bu daha ağırbaşlıdır Ebu Cehil'den, daha akıllıdır Velid bin Mughire. Ama orada müşrik ölecek ayrı bir olay. Bunlar yola çıkıyor. Müşrik ordusunda 700 deve 100 at var. E şimdi bakalım Müslümanlara, hatırlayın şimdi 70 deve 2 at. Orduda 700 deve 100 at var. Ya. Mekke müşrik ordusu Cuhve'ye vardığı zaman Ebu Sufyan'ın habercisinden kervanın kurtulduğunu öğrenmelerine ve içlerinin bazılarının savaşa gerek kalmadığını söyleyip geri dönmelerine rağmen Ebu Cehil'in tahrikiyle hazırladıkları ordunun büyüklüğünü ve gücünü Müslümanlara göstermek için yollarına devam ediyorlar. Şimdi burada hassas bir durum var. Yine aynı ismi ifade eden Velid bin Mughire, bu daha ziyade Ümeyye bin Halef, böyle bazı önde gelenler, Ebu Cehil ve diğerleri kışkırtıcı, Velid biraz sakin bir adam. Kervan kurtuldu haberini alıyorlar. Dönelim geriye diyorlar. Ama Ebu Cehil onlara tahrik ediyor. Ayrıntıya girmiyorum. Ve yola devam ediyorlar. Bu arada Bedir yakınında ordusuyla konaklayan Resulullah Aleyhisselam kervan hakkında bilgi toplamak üzere Hazreti Zübeyir bin Avvam, Hazreti Ali ve Hazreti Sa'd bin İbni Vakkas'ı Bedir kuyularına gönderiyor. Bedir yakından epey geldiler. Hazreti Zübeyir ile arkadaşları Bedir'e yakın bir yerde konaklayan müşriklerin Bedir kuyularından su almak için gönderdikleri kölelerinden ikisini yakalayıp Resulullah'ın bulunduğu yere getiriyorlar. Bu kölelerin sorguya çekilmesi sırasında Kureyş ordusu için her gün kesilen deve sayısından düşman ordusunun 1000 kişi civarında olduğu tahmin edildi. Resulullah Aleyhisselam yakalanan suçluların ifadelerini tahkik için keşfe gönderdiği, bakın bir daha tekrar, Hazreti Ammar bin Yasir ile Hazreti Abdullah bin Mesud sabaha karşı Kureyş karargahında büyük bir kargaşalığın hakim olduğunu habere getiriyorlar. Şimdi her şey birbirine öyle bağlı ki, yani tabii karşı taraf sana sayısını vermez, sen de onlara sayı vermezsin, ama Aleyhisselam sorguluyor. Günde kaç deve kesiliyor? Hesap ediyorlar. Bunların sayısı 1000 kişi diye. Yani böyle bir hesaplar da var. Bu işler yürürken diğer taraftan da Mekke müşrikleri karargaha dönen diğer kölelerden Müslümanların Bedir civarında bulunduklarını haber alınca büyük bir heyecana kapılmışlar. Tabii ve baskına uğramamak için ciddi tedbirler almaya başlamışlardı. Fakat o gece yağan şiddetli yağmur her iki tarafta da hareket imkanı vermiyor. E hocam, Hazreti Hamza dediniz, işte dedim ya, burayı açmak gerekiyor. Çünkü az sonraki hareket Hamza amcayı ortaya koyacak. Neticede 17 Ramazan 2, yani 14 Mart 6-24 Cuma sabahı her iki ordu erken saatte de Bedir meydanına doğru hareket ediyor. Artık vuruşacaklar. Resulullah Aleyhisselam çarpışmadan önce Cahiliye devrinde de elçilik görevini yürüten Adi kabilesinden Hazreti Ömer'i radıyallahu anh Kureyşlere göndererek savaş yapılmadan Mekke'ye dönmelerini teklif etti. Fakat müşrikler savaşta ısrar ettiler. Şimdi aleyhisselam uygulamalarında akrabalarına zor işleri vermekle beraber Mekke'dekilerin de ortaklaşa yürüttükleri bazı yönetim kuralları var. Sefarat, elçilik. Hazreti Ömer de bu elçilerden birisiydi, sefir idi. Ancak İslam'a girince onu müşrikler elçilikten azlettiler. Bütün bunlar olurken Hamza amca Resulullah'ın etrafında sağ solu denetliyor. Herhangi bir tehlikenin oluşmaması için, Müslümanlara bir sıkıntı gelmemesi için bir yandan kendisi, bir yandan da oluşturduğu ekibiyle böyle her tarafı gözlem altında alarak bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmayı engelleme çabasında. Bütün bunları yaparken Peygamber aleyhisselam da bu güven kordonu içerisinde faaliyetini yürütüyor. Evet, yine heyecanı verdiyiz ama süremiz doldu burada. Noktayı koyuyor burada. İnşallah haftaya devamını sizlerle paylaşmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.